Ayrım 39.
Akman San sordu. Adam nerede çalışıyor? Hiçbir yerde çalışmıyor. Adam 42 yaşında emekliye ayrılmış. Herif ahmağın, inatçının biri. Kafatasını et tahtası yerine kullanabilirsiniz. Üvey kızıyla torunu onun yanında oturuyor. Onlarla nasıl konuştuğunu bir duysanız, bunu ben emrediyorum. Burada emir benim. Bu evi ben yaptırttım. Ellerini ceketinin ceplerine sokarak bir mareşal edasıyla ortada dolaşıyor. Pasaportuna göre adı Yemelyan. Fakat ne sebepse herkesin kendisini samimi bir şekilde Sasik diye çağırmasını istiyor. Onun kaderine rıza gösterdiğini de söyleyemezsiniz. Hayır, hiç mutlu değil. Eski ordu komutanının 10 odalı bir evi, kendi kapıcısı, 2 arabası olması kalbini kemirip duruyor. Sasa henüz bütün bunları elde edememiş. Güldüler. Fakat Pavel Nikolayevich hikayeyi ne komik ne de uygun bulmuştu. Şulubin de gülmemişti. Sanki diğerleri uyumasına engel oluyorlarmış gibi etrafına, hastalara baktı. Kostoglotov başını kenarından yere doğru sarkıttığı karyolasından "Bu komik olabilir" diye fikir yürüttü. Fakat nasıl? Koğuştaki biri bir şey hatırlamıştı. Ne zamandı o? Birkaç gün önce mi? Taşra gazetesine hükümet parasıyla kendisine bir malikane yaptıran ve sonra da yakalanan bir adam hakkında alay dolu bir yazı vardı. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Hatasını itiraf etmiş, evini bir çocuk yuvasına devretmiş ve sadece bir tekdirle işi savuşturmuş. Hatta kendisini partiden bile atmamışlar. Evet, Sibgatov da bunu hatırlamıştı. Neden sadece bir tekdir? Adamı neden yargılamamışlar? Filozof o yazıyı okumamıştı. Adamın yargılanmamasının nedenlerini açıklamaya da çalışmadı. Fakat Rusanov, "Yoldaşlar," dedi. Adam pişman olmuş, suçunu itiraf etmiş ve evini yutup bir çocuk yuvasına devretmiş. Artık ona cezaların en ağırını vermek gerekir mi? İnsaniyetli olmak bizim en esaslı... Kostoglotov söyleyeceğini söylemekte ısrar ediyordu. Kelimeleri yaya yaya, "Bu komik olabilir," dedi. Fakat bütün bunları, Sasiki ve özel malikaneyi felsefi bakımdan nasıl açıklarsınız? Doçent bir elini salladı, diğerini boynuna dayamıştı. Ne yazık ki bunlar burjuva zihniyetinden geride kalanlar. Kostoglotov homurdandı. "Neden burjuva?" Vadim ihtiyatla sordu. "Başka ne olabilir? Bugün tam içinden okumak geliyorken bütün koğuşu işin içine karıştıran büyük bir tartışmaya girişmişlerdi." Kostoglotov Vadim'i ve diğerlerini daha iyi görebilmek için başını kaldırdı ve yastığının üzerinde doğruldu. Burjuva zihniyeti değil, insanlara özgü açgözlülük. Burjuvalıktan önce de açgözlü insanlar vardı, sonra da yine olacak. Böyle olayların derinlerine inersen o kimselerin burjuva ailelerden geldiklerini anlarsın. Kostoglotov sanki tükürüyormuş gibi başını salladı. Toplumsal orijinler hakkındaki o iddiaların hepsi de saçma. Ne demek saçma? Ani bir sancı hisseden Pavel Nikolayevich yanını tuttu. Ogleyev'den bile böyle küstahça bir laf beklemiyordu. Şaşırmış olan Vadim siyah kaşlarını kaldırdı. Saçma demekle neyi kastediyorsun? Kostoglotov onun saçma olduğunu diye homurdanarak kendisini yukarı çekti. Şimdi yarı oturur durumdaydı. Bunu kafanıza vura vura sokmuşlar. Ne demek vura vura sokmuşlar? Sözlerinden sorumlu olduğunun farkında mısın? Rusanov öyle tiz bir sesle bağırmıştı ki bu gücü olduğuna kendisi de şaştı. Vadim dikleşti. Kitabını hala kucağında tutuyordu. Kimlerin kafasına sokulmuş? Sizlerin. O halde neden bir toplumsal orijin fikrini kabulleniyorsun? Bu Marksizm değil, ırkçılık. Rusanov ıstırapla adeta kükredi. Ne? Kostoglotov da ona gürledi. İşte bu... Sarsılmış olan Rusanov elleriyle işaretler yaparak bütün odayı, bütün koğuşu çağırdı. Dinleyin, dinleyin. Sizden tanık olmanızı istiyoruz. Tanık çağırıyormuş. Buna ideolojik tahrikçilik denir. İşte o zaman Kostoglotov çabucak doğrulup oturdu. Ayaklarını yere dayadı. Ellerini gayet müstehcen bir işaretle sallayarak Rusanov'a küfretti. Duvarlara yazılan küfürlerin en bayağısını kullanıyordu. Seni pezevenk, ideolojik tahrikçilik değil bu. Seni gidi... Sen bağırmaya alışmışsın. Bu kaba küstahlık, bu iğrenç hareket ve pis küfürler Rusanov'un çok ağırına gitmişti. Köpürmüştü adam. Öfkesinden boğulma derecesine giden Rusanov kaymış olan gözlüğünü düzeltmeye çalıştı. Kostoglotov bütün koğuşa bağırmaya devam etti. Sesi o kadar yüksekti ki sözleri koridorda yankılanıyordu. Hatta Zoya bu yüzden kapıya gelerek içeri baktı. ''Neden kabile sihirbazı gibi bu uydurma kelimeleri tekrarlayarak gıdıklıyorsun? Toplumsal orijin, toplumsal orijin. 1920'lerde ne dediklerini biliyor musun? Nasırlarını göster derlerdi onlar. Ellerin neden o kadar beyaz ve tombul? İşte asıl bu Marksizmdir. Rusanov, ben de çalıştım, ben de çalıştım diye bağırdı. Fakat gözlüklerini takmadığından düşmanını iyice göremiyordu. Kostoglotov alayla böğürdü. İşte buna inandım, sana inanıyorum. Pazar günü dışarıda çalışırken yerden bir kereste alarak kaldırdın. Ama bu keresteyi taşıyan üç kişiden ortadaki sendin. Biliyorum. Ben bir tüccarın oğlu olabilirim. Üçüncü esnaf birliğinin üyesi olan bir adamın oğlu. Ama buna rağmen bütün ömrüm boyunca ellerimle çalıştım. İşte nasırlarım. Bak, o halde ben neyim? Bir burjuva mı? Babamdan miras olarak neyi aldım? Değişik al yuvarlarımı, ak yuvarlarımı. Sana söylüyorum, sen sınıftan değil ırktan söz ediyorsun. Sen ırkçısın, ırkçı. Ne? Ben neyim? Kostoglotov ayağa fırlayıp uzun boyuyla dikildi ve Rusanov'a damgayı bastı. Sen ırkçısın. Böyle haksızca suçlanan Rusanov hırıltılı bir sesle bir şeyler anlatmaya çalıştı. Vadim öfkeyle hızlı hızlı birkaç kelime söyledi ama ayağa kalkmadı. Kimse de onun ne dediğini duymadı. Filozof ise iyi bakımlı, iri etrafı etkileyen kafasını sistemlerle salladı. Fakat onun hafif sesini kim işitirdi? Buna rağmen filozof Kostoglotov'a yaklaşarak onunla yüz yüze durdu. Kostoglotov nefes almak için durunca da ona birkaç kelime fısıldamayı başardı. İrsi proletarya deyimini biliyor musun? Kostoglotov patladı. Bir adamın bütün ataları proletarya olabilir. Fakat eğer bu kimse çalışmıyorsa o proletarya değildir. O proletarya değil, sadece açgözlü bir sülüktür. Bu da şöyle dolgun bir emekli maaşı almak için çıldırıyor. Ben hepsini duydum. Rusanov'un ağzı bir karış açık oturduğunu görerek adama arka arkaya çattı durdu. Senin sevdiğin vatanın değil, emekli maaşın. Bunu mümkün olduğu kadar çabuk almak istiyorsun. 45'inde. Fakat ben Voronez çarpışmasında yaralandım. Ama buna karşılık yamalı çizmeden başka bir şey almadım. Ve ben vatanımı severdim. Bu iki ayı hasta izni saymayacak, bana da bir kopek bile vermeyecekler. Ama ben yine de vatanımı severim. Uzun kollarını sallayarak neredeyse Rusanov'a erişecekti. Öfkelenmiş ve kamp tartışmalarının hararetine kendisini sık sık kaptırdığı gibi şimdi de bu tartışmanın ateşine kapılmıştı. Şimdi geçmişte belki de artık hayatta olmayan kimselerin söylediği sözlerin, yaptıkları tartışmaların yankılarını duyuyordu. Kızgınlık nöbeti arasında sahne bile değişmişti. Bu karyollar ve insanlarla dolu havasız kalabalık oda bir hücre halini almıştı. Bu yüzden Kostoglotov kinle küfretti. Gerekirse dövüşecekti. Bunu Kostoglotov'un herhangi bir an yüzüne bir yumruk indirilebileceğini, bunu yapması için fazla bir şeye ihtiyaç olmadığını sezen Rusanov gerileyerek büzüldü. Genç adamın kızgın öfkesi karşısında sessizleşti. Fakat gözleri hiddetinden alev alev yanıyordu. Kostoglotov kendisini tutamayarak onun arkasından haykırdı. Fakat benim emekli maaşına ihtiyacım yok. Bir çöpüm bile yok benim ve bununla övünüyorum. Bir şey aramıyorum. Yüksek bir maaş istemiyorum. Böyle şeyleri aşağı görüyorum ben. Şşt, şşt, filozof onu susturdu. Sosyalizm farklı şart koşar. Her zamankinden daha fazla inadı tutmuş olan Kostoglotov, farklılığın canı cehenneme diye köpürdü. Yani komünizme giden yolda bazılarına verilen ayrıcalıklar daha da artmalı mı demek istiyorsun? Yani eşitlik olabilmesi için önce eşitsizlik mi olmalı? Diyalektika! Avaz avaz bağırıyordu fakat bu zorlamayla midesinin yukarısına bir sancı saplandı. Acı Kostoglotov'un sesini boğuverdi. Vadim birkaç defa araya girmeye çalıştı. Fakat Kostoglotov, Gorodki oyununda atılan çubuklar gibi arka arkaya kanıtlar ve iddialar sıralayıp duruyordu. Bu yüzden Vadim bir tek kelime bile söyleyemiyordu. Oleg! Genç adamı durdurmaya çalıştı. Oleg, henüz yerleşmekte olan bir toplumu eleştirmek dünyanın en kolay işidir. Bu toplumun henüz 40 yaşında olduğunu unutmamalısın. Hatta henüz 40'ında bile değil. Kostoglotov çabucak cevap verdi. Ben de henüz 40'ımda değilim ve ben toplumdan daima daha genç olacağım. Bütün hayatım boyunca sessiz sedasız oturmam mı gerek? Filozof onu eliyle durdurdu ve hasta boğazı için özür dileyerek hastanede yerleri silen bir kimseyle genel sağlık servisini yöneten bir insanın toplumsal üretime değişik katkılarda bulunduğunu mantıklı cümlelerle anlattı. Kosoglotov buna karma karışık bir cevap verecekti. Ama herkesin unutmuş olduğu Şulubin birdenbire kapının yanındaki uzak köşesinden sürünerek çıktı. Ayaklarını beceriksizce hareket ettirerek o pejmürde ve perişan yatağından kaldırılmış bir insanınki gibi Rob de Chambre'nin önü açıktı. Hepsi de hayretle ona baktılar. O sessizlikte sordu. Lenin'in Nisan tezini biliyor musun? Filozof gülümsedi. Bunu bilmeyen var mı? Şulubin kısık bir sesle sözlerine devam etti. Bundaki bütün şartları sayabilir misin? Belki hepsini sayamam aziz dostum. Nisan tezi, burjuva, demokratik ihtilalden sosyalist ihtilale geçiş yolları sorusuna dokunur. Bu bakımdan, bunda bir şart vardır. Şulubin'in kaşları iri, yorgun, tütün rengi gözlerinin meydana getirdiği dairelerin üzerinde titreşti. Bütün memurlara iyi bir işçinin aldığı ortalama ücretten daha fazlası verilmemelidir. Karar bununla başlar. Doçent bağırdı. Sahi mi? Bunu hatırlamıyorum. Evine döndüğün zaman aç bak. Onun için taşra sağlık bürosu şefi buradaki Neli'den daha yüksek aylık almamalıdır. Parmağını ihtar edercesine filozofun yüzüne doğru salladı. Ve sonra toparlayarak kendi köşesine döndü. Kosoglotov bu beklenmedik destek yüzünden pek sevinmişti. Tam böyle bir desteğe gereksinme duyuyordu. Yaşlı adam kendisini kurtarmıştı. Ha ha, al bakalım. Filozof boğazındaki maden klipsi düzeltti. Aklına söyleyecek bir şey gelmiyordu. Nelly'nin iyi bir işçi olduğunu söyleyemezsin, öyle değil mi? O halde o gözlüklü hademe. Hepsi de aynı maaşı alıyor. Rusanov oturarak başını çevirmişti. Kosoglotov'u görmeye bile tahammülü yoktu. Tiksintiyle titriyordu. Fakat o iri yumrular yüzünden idari tedbirler almaya da cesaret edemiyordu. Pavel Nikolayevich o köşedeki iğrenç baykuştan daha ilk görüşte nefret etmekte haklı olduğunu anlıyordu. Adam taşra sağlık bürosu şefiyle gündelikçi kadının eşit olduğunu iddia etmiş, söyleyecek daha zekice bir şey bulamamıştı. Konuşulacak ne vardı? Tartışma birdenbire durdu. Kosoglotov tartışmaya devam edebilecek kimse bulamadı. Zaten söylemek istediği her şeyi haykırmıştı. O bağırma içini zedelemişti sanki. Konuşmaya devam ederse acısı daha da artacaktı. Vadim yatağından kalkmadan Kosoglotov'u işaretle yanına çağırdı. Ona oturmasını söyleyerek sakin bir tavırla mantık yürütmeye başladı. Yanlış ölçü kullanıyorsun Oleg. Hatan şurada. Karşılaşmanın esası gelecekteki ideal. Her şeyi yalnızca geçmişle kıyasla. Rusya'nın 1917'ye kadar olan tarihini meydana getiren o ülserlerle, çürüklerle karşılaştır. O zaman hayatta değildim, onları bilmiyorum. Kosoglotov esnedi. O zaman yaşamış olman şart değil. Bütün bunları kolaylıkla öğrenebilirsin. Sadece Saltykov, Shchedrin'in hikayelerini oku. Başka kaynağa ihtiyaç yok. Ya da her şeyi Batı demokrasisinin uydurma iddialarıyla karşılaştır. Orada insanların hakları yok, adalet yok, hatta insanca bir hayat bile yok. Kosoglotov tekrar yorgun yorgun esnedi. Birdenbire alevlenip tartışmaya girişmişti. Şimdi öfkesi aynı çabuklukla sönmüştü. Ciğerleri bu heyecanlanmalar arasında midesine ve tümöre basınç yapmıştı. Oleg yüksek sesle konuşmaması gerektiğini anlıyordu. Sen orduda hizmet gördün mü hiç Vadim? Hayır, neden? Nasıl oldu bu? Enstitüde askerlik yerine subay yetiştirme kursu vardı. Aa, neyse ben 7 yıl askerlik yaptım, çavuş olarak. O günlerde ordumuzdan işçilerin ve köylülerin ordusu diye söz edilirdi. Bir takım komutanı ayda 20, bir müfreze komutanı 600 ruble alırdı. Anlıyor musun? Cephede subaylara özel yiyecek verilirdi. Bisküvi, yağ, konserve yemek. Onlar yemek yiyecekleri zaman bizden saklanırlardı, anlıyor musun? Çünkü utanırlardı ve kendimize sığınak yapmadan önce onlarınkini yapardık. Tekrarlayalım, ben çavuştum. Vadim kaşlarını çattı. Bunu gerçekten o zamana kadar bilmiyordu ama mutlaka bunların akla yakın bir açıklaması vardı. Bunları bana neden anlatıyorsun? Çünkü burjuva zihniyeti bunun neresinde? Kiminki burjuva zihniyeti? Oleg bunları açıklamadan da gereğinden fazla konuşmuştu. Kaybedecek çok az şey kalmış olduğu için acı bir rahatlık duyuyordu. Tekrar sesli sesli esneyerek yatağına gitti. Tekrar esnedi, tekrar. Bunun nedeni yorgunluk muydu? Onun bu kadar esnemesine sebep olan hastalığı mıydı? Yoksa sebep bütün o tartışmaların, kavgaların, küfürlerin, acı ve öfkeli bakışlı gözlerin birdenbire beklenmedik bir şekilde hastalıklarının ve karşılarına dikilmiş olan ölümün yanında hiç kalan bir gevezelik bataklığı gibi gözükmesi miydi? Oleg tamamıyla başka bir şeyle temasta olmayı istiyordu. Saf, değişmez bir şeyle. Fakat Oleg bunu nerede bulabileceğini bilmiyordu. O sabah Kadminler'den bir mektup almıştı. Doktor Nikolay Ivanoviç onun yumuşak sözler kemik kırar deyiminin kaynağını soran sorusunu cevaplandırıyordu. 15. yüzyıl Rusya'sında öğretici hikayeler koleksiyonu vardı. Buna Kitoras'ın hikayesi de dahildi. Nikolay Ivanoviç'in eski zamanlar hakkında bilmediği yoktu. Evvel zaman içinde dev Kitovras uzaklardaki bir çölde yaşıyordu. O ancak düz bir çizgi üzerinde yürüyebilmekteydi. Hazreti Süleyman, Kitovras'ı çağırmış, onu hileyle tuzağa düşürerek zincire vurmuştu. Sonra da Kitovras'ı taş kırmaya götürmüştü. Fakat Kitovras sadece düz bir hat üzerinde yürüyebiliyordu. Onu Kudüs'ten geçirecekleri zaman kendisine dümdüz bir yol açabilmek için binaları yıkmak zorunda kalmışlardı. Tam yolun üzerinde dul bir kadının kulübesi vardı. Dul kadın ağlayarak Kitovras'ı kulübesini yıkmaması için yalvardı. Kadının gözyaşlarının etkisi görüldü. Kitovras eğilip dönmeye başladı ve kaburga kemiğini kırdı. Ve halk yumuşak bir söz kemik kırar ve sert bir söz öfkeye sebep olur dediler. Oleg şimdi bu Kitovras ve 15. yüzyıl hikayecileri diye düşündü. Ne insanlarmış onlar, onlara oranla bizlerin kurtlardan farkı yok. Bugün kim yumuşak bir söze karşılık kaburgasının kırılmasına göz yumardı? Fakat Kadminler'in mektubu o hikayeyle başlamıyordu. Oleg mektubu bulmak için başucundaki komodinin üstündekileri karıştırdı. Karı koca, sevgili Oleg diye yazmışlardı. Feci bir şey oldu. Zuhuk öldürüldü. Köy Sovyeti sokakları dolaşarak köpekleri vurmaları için iki avcı tuttu. Ateş ederek sokak sokak gezdiler. Tobik'i sakladılar. Fakat Zuhuk kurtularak onlara havladı. O daima fotoğraf objektifinden bile korkardı. Ön sezisi sebepmiş buna. Onu kafasından vurmuşlardı. Zuhuk sulama kanallarının yanına devrilmişti. Başı kanalın kenarından aşağıya doğru sarkmıştı. Ona yaklaştığımız zaman vücudu seyiriyordu. O koskoca gövde ve bu seyiriyordu. Seyredilemeyecek kadar feci bir şeydi. Biliyor musun, ev çok boş gözüküyor artık. Kendimizi de Zuhuk'a karşı suçlu hissediyoruz. Onu bağlı tutmadığımız, kendisini saklamadığımız için. Onu bahçenin bir köşesine, çardağın yakınına gömdük. Oleg orada yatmış, Zuhuk'u hayal ediyordu. Gözleri kanayan, başı sulama kanalına doğru sarkmış ölü bir Zuhuk'u değil, yalnızca o iki pençeyi, dik kulaklı, şefkatli, dost kafayı görüyordu. Zuhuk onu kapıyı açmaya çağırdığı zaman Oleg'in kulübesinin penceresini dolduran o kafayı. Demek bir köpeği öldürmüşlerdi. Niçin? 30. Bölüm 75 yıllık bir ömür ve hastaları iyileştirmekle geçen 50 yıl boyunca Doktor Oreschenkov taştan malikaneler dikememişti ama 1920'lerde küçük bir bahçesi olan tek katlı ahşap bir ev almıştı. O zamandan beri de hep bu evde oturuyordu. Kulübe sakin bir sokaktaydı. Sokağın ortasında geniş, sıra sıra ağaçlı bir refüj vardı. Geniş kaldırımlar evi sokaktan ayırıyorlardı. Hemen hemen 13 metre genişliğindeydi bu kaldırımlar. Geçen yüzyılda ağaçlar bu kaldırımlarda kök salmışlardı. Şimdi kalın gövdeleri vardı bunların. Yazın tepeleri koyu yeşil bir dam gibi uzanırdı. Her geniş gövdenin dibi kazılıp temizlenir ve demir bir parmaklıkla korunurdu. Boğucu günlerde herkes burada güneşin kızgınlığını hissetmeden dolaşırdı. Soğuk sulama suyu kaldırımın yanındaki tuğla döşeli oluktan akardı. Bu çimenli yol kentin en asil ve en çekici mahallesini sarmıştı. Şehrin en güzel süslerindendi bu sokak. Sovyet memurları bu aralıklı, tek katlı evlerin birbirlerinden çok uzakta olduğundan, bu yüzden bakım masrafının arttığından söz ederek homurdandılar. Bu kulübeleri yıkarak yerlerine beşer katlı apartman yapma zamanının geldiğini söylerlerdi. Otobüs hattı Oreschenkov'un evinin yakınından geçmiyordu. Bu yüzden Ludmila Afanasyevna yürüyordu. Çok sıcak, kuru bir akşamdı. Hala alacakaranlıktı. İnsan bazıları diğerlerinden daha yeşil olan, ilk tomurcuklarını vermiş ağaçların geceye hazırlandıklarını görebiliyordu. Mum biçimi kavaklar hala çıplaktı. Fakat Donsova yukarı değil, ayaklarına bakıyordu. Bütün bahar onun için neşeli geçmemişti. Daha çok gerçek değilmiş gibi gelmişti bu mevsim Donsova'ya. Bu ağaçların tomurcuklanmaları, yapraklarını kuruyup dökmeleri için geçecek sürede Ludmila Afanasyevna'ya ne olacağını kim söyleyebilirdi? Kadın bütün baharı çok çalışmakla geçirmişti. Durup başını arkaya atacak ve yukarı bakacak bir dakikası bile olmamıştı. Orestchenkov'un evinde hem ufak ve hem de bunun yanında büyük bir yapı vardı. Bu pirinç tokmaklı yüksek kapı ağır, eski tip piramit biçimi kabartmalarla süslenmişti. Böyle evlerde bu büyük eski kapılar çoğunlukla sıkıca kapatılmış olurdu. Herkes içeri küçük kapıdan girerdi. Fakat bu büyük kapının önündeki iki basamağı yosun ve ot bürümemişti. Kapıdaki pirinç plaka pırıl pırıl cilalıydı. Bunun üzerine yana yatık bir yazıyla D.T. Orestchenkov adı yazılmıştı. Elektrik zili çalışıyordu. Ludmila Afanasyevna zile bastı. Kadın içeriden ayak seslerinin geldiğini duydu. Kapıyı Doktor Orestchenkov'un kendisi açtı. Bir zamanlar pek iyi cinsten olduğu anlaşılan eski kahverengi bir elbise ve açık yakalı bir gömlek giymişti. Ah Lyudochka! Dudaklarının uçları hafifçe yukarı doğru kalktı. Fakat bu onun en geniş, en yaygın gülüşü demekti. Seni bekliyordum, gel içeri. Seni gördüğüme çok memnun oldum. Hem memnun oldum, hem olmadım. İyi bir haber olsaydı bu ihtiyarı görmeye gelmeyeceğini biliyorum. Donsova ona telefon ederek gelmek için iznini istemişti. Ona telefonda bütün hikayeyi anlatabilirdi. Fakat bu terbiyesizlik olacaktı. Şimdi suçlu... ''Başım dertte olmasaydı seni yine ziyarete gelirdim.'' diye ısrar etti. Adam kadının mantosunu kendi kendisine çıkarmasına izin vermedi. ''Müsaade et.'' dedi. ''Henüz tam anlamıyla bir yıkıntı haline gelmedim.'' Kadının paltosunu holde, üzerine birçok misafiri ya da hastayı bekleyen bir dizi çengel olan uzun, cilalı, koyu renk tahta çubuğu astı. Donsova'ya dikkatle boyanmış tahta zeminin üzerinden yürüttü. Bir koridor onları en güzel, ışıklı odanın önünden geçirdi. Orestchenkov'un en büyük torunu burada oturuyordu. Odaya bir piyano konulmuştu. Açık sehpası ve saçılmış notalarıyla neşeli bir havası vardı bunun. Kuru odasından geçtiler. Burada da büyük ve pahalı bir gramofon vardı. Nihayet çalışma odasına eriştiler. Duvarlar boydan boya kitap dolu raflarla kaplıydı. İçeride ağır eski bir yazı masası, yine eski bir kanepe ve koltuklar vardı. Donsova duvarlara bakarak, ''Biliyor musun Dormidont Tikhonovich?'' dedi. ''Sanırım eskisinden fazla kitabın var.'' ''Yok canım.'' Orestchenkov iri ağır kafasını hafifçe salladı. Bütün hareketleri hafifti. ''Evet, son zamanlarda birkaç düzine aldım ama kimden biliyor musun?''